Ayrım 35, Son Baba, Mario Puzo, sayfa 333. Cedar Sinai'de hastanenin koridorları bir hava alanının salonları kadar geniş gözüküyordu ama tavan alçaktı. Onları hastanenin yöneticisi karşıladı. Ciddi havalı ve pahalı bir elbise giymiş olan hoş bir kadındı. Claudia'ya Vegas otelindeki ev sahiplerini hatırlattı. Kadın onları özel bir asansöre bindirerek doğruca en üst kattaki dairelere çıkardı. Bu dairelerin yerden tavana kadar uzanan parlak pirinç, tokmaklı, oymalı, siyah meşe kapıları vardı. Dairelerde bir yatak odası, daha büyük bir salon, bilgisayar ve faks konmuş bir bölme, küçük bir mutfak ve banyo bulunuyordu. Mutfak, bölme ve salon arasında yüksek duvarlar olmadığı için burası daha çok bir film setine benziyordu. Tiril tiril beyaz çarşaflı karyolada Ellie Marion yatıyordu. Başını büyük yastıklara dayamıştı. Turuncu kaplı bir senaryoyu okuyordu. Yanındaki masanın üzerine çevrilen filmlerin bütçeleriyle ilgili dosyalar konmuştu. Karyolanın diğer tarafında oturan genç ve güzel bir sekreter not alıyordu. Marion etrafında güzel kadınların bulunmasından hoşlanırdı. Mans patronu yanağından öptü. Ellie, harika görünüyorsun. Molly ile Claudia da adamın yanağına birer öpücük kondurdular. Claudia çiçek götürmeleri için ısrar etmişti. Buketi karyolaya bıraktı. Bu tür laubaliliklere izin vardı. Çünkü yüce Ellie Marion hastaydı. Claudia bir senaryo için araştırma yapıyormuş gibi her ayrıntıya dikkat ediyordu. Tıpla ilgili filmler mali bakımdan hemen her zaman başarılı oluyorlardı. Aslında Ellie Marion'un görünüşü hiç de harika değildi. Dudaklarında mürekkeple çizilmiş gibi duran mavi çizgiler vardı. Konuşurken soluk almakta zorluk çekiyordu. Burun deliklerinden yeşil iki tüp uzanıyor, içinde hava kabarcıkları olan fişi duvara takılı, su şişesine bağlı ince plastik bir boruyla birleşiyorlardı. Bunların hepsi de gizli bir oksijen tankına bağlanıyordu. Marion Claudia'nın bakışlarını fark etti. Oksijen. Bobby Bans telaşla atıldı. Geçici bir şey. Ellie'nin soluk almasını kolaylaştırıyor. Molly onu aldırmadı. Ellie, durumu Bobby'ye anlattım ama işi senin onaylamanı istiyor. Marion'un keyfi yerinde gibiydi. Molly, sen bu kentteki en sert avukatsın. Şimdi ölüm yatağımda beni rahatsız mı edeceksin? Claudia üzüldü. Ellie, Bobby bize iyi olduğunu söyledi. Seni görmeyi gerçekten istiyorduk. Çok utandığı belliydi. Marion bu sözleri kabul ettiğini belirtmek için onu kutsuyormuş gibi elini kaldırdı. Sonra bütün iddiaları anlıyorum dedi. Sekretere işaret etti. Kız odadan çıktı. Sert görünüşlü bir kadın olan özel hemşire yemek masasının başına geçmiş kitap okuyordu. Marion ona da çıkması için işaret etti. Kadın ona bakarak hayır der gibi başını salladı. Sonra yine kitabının üzerine eğildi. Marion alçak sesle hırıltılı hırıltılı güldü. O Kaliforniya'daki en iyi hemşire. Adı Priscilla. Yoğun bakım hemşiresi, o yüzden bu kadar sert. Doktorum onu özellikle seçti. Patron Priscilla. Hemşire diğerlerine başıyla selam vererek okumasını sürdürdü. Molly, parayı 20 milyona indirebilirim diye açıkladı. Bu bir tür sigorta olur. Neden riski göze alasınız ve neden haksızlık edesiniz? Bans öfkelendi. Bu haksızlık değil. Adam bir anlaşma imzaladı. Molly homurdandı. Canın cehenneme. Marion onları aldırmadı. Claudia sen ne düşünüyorsun? Claudia pek çok şeyi düşünüyordu. Marion'un kimsenin itiraf etmediği kadar hasta olduğu belliydi. Konuşurken bile çaba harcayan bu yaşlı adama baskı yapmak çok zalimce bir şeydi. Genç kadın oradan ayrılacağını söylemek istedi ama sonra elinin bir amacı olmasaydı buraya gelmemize izin vermezdi diye düşündü. Ernest şaşılacak şeyler yapan bir adam dedi. Ailesinin geleceğini garanti altına alma konusunda kararlı. O bir yazar Ellie ve sen her zaman yazarları sevdin. Bunu sanata yapılan bir katkı olarak düşün. Kahretsin, Metropolitan Müzesi'ne 20 milyon bağışta bulundun. Bunu neden Ernest için de yapmayasın? Bans atıldı. Ondan sonra bütün menajerler gırtlağımıza sarılsınlar değil mi? Ellie Marion derin bir soluk aldı. Yeşil tüpler sanki suratına iyice battılar. Molly, Claudia, bunu küçük bir sırrımız olarak saklayacağız. Ve ile brüt kazanç üzerinden %2 vereceğim. En fazla 20 milyon, 1 milyon da peşin. Bu sizi memnun eder mi? Molly düşündü, bütün filmlerden alınacak %2 en aşağı 15 milyon tutacaktı. Belki de daha fazla. Elde edebileceği en iyi sonuç buydu. Mario'nun buna razı olmasına hayret ediyordu. Pazarlığa kalkışırsa teklifini geri alabilirdi. Bu harika bir şey Ellie, teşekkür ederim. Molly eğilerek Mario'nu yanağından öptü. Yarın bir ona bir not yollayacağım ve Ellie çok yakında iyileşeceğini umuyorum. Claudia duygularını gizleyemedi, Ellie'nin elini sıkıca tuttu. Adamın elinin üzerinde kahverengi lekeler vardı. Parmakları yaklaşan ölüm yüzünden buz gibiydi. Ernest'in hayatını kurtardın. Aynı anda Ellie, Mario'nun kızı, iki küçük çocuğuyla içeri girdi. Hemşire Priscilla fare kokusu almış bir kedi gibi iskemlesinden kalktı. Çocuklara yaklaşarak onlarla karyolanın arasına girdi. Mario'nun kızı iki defa boşanmıştı. Babasıyla da geçinemiyordu. Ama Lodestone'da bir yapım şirketi vardı. Çünkü Ellie torunlarını çok seviyordu. Claudia ile Molly oradan ayrıldılar. Avukatın bürosuna giderek müjdeyi vermek için Ernest'i aradılar. Adam olayı kutlamak için onları akşam yemeğine götürmekte ısrar etti. Mario'nun kızıyla torunları yanında az kaldılar ama bu süre kadının babasından istediğini koparmasına yetti. Mario'nun yeni çevireceği film için çok pahalı bir romanı satın alacağına söz verdi. Sonra Ellie, Mario'na Bobby Bunce yalnız kaldılar. Bunce bugün fazla yufka yüreklisin dedi. Marion kendini bitkin hissediyordu. Bobby'nin yanında rahat edebilirdi. Ona rol yapmasına gerek yoktu. Çok uzun süre birlikte çalışmış, güç kullanmış, savaşlar kazanmış, bu koskoca dünyada birlikte yolculuk yapmış ve entrikalar çevirmişlerdi. Marion, kızım için alacağım şu roman diye mırıldandı. Ondan film yapılabilir mi? Bunce dar bütçeli bir film dedi. Ne de olsa kızın ciddi filmler yapıyor. Mario'nun yorgun yorgun bir işaret yaptı. Neden başkalarının iyi niyetlerinin bedelini biz ödüyoruz? Kızıma iyi bir yazar ver ama yıldız vereyim deme. O mutlu olur. Biz de fazla para kaybetmeyiz. Bunce, Vale'a gerçekten brüt kazanç üzerinden pay verecek misin diye sordu. Avukatımız adam öldüğü takdirde davayı kazanacağımızı söylüyor. Mario gülümsedi. Eğer iyileşirsem... İyileşmezsem her şey sana bağlı. Stüdyoyu sen yöneteceksin. Adamın bu duygusal tavrı Bunce'ı şaşırttı. Ellie, sen iyileşeceksin, tabii iyileşeceksin. Bu sözleri içtenlikle söylemişti. Ellie, Mario'nun yerine geçmek istemiyordu. Hatta o kaçınılmaz günün geleceğini düşünerek korkuyordu. Marion onu takdir ettiği sürece her şeyi yapabilirdi. Marion, her şey sana bağlı olacak Bobby dedi. Aslına bakarsan artık iyileşemeyeceğim. Doktorlar bana kalp nakli gerektiğini söylüyorlar. Ama ben böyle bir ameliyat geçirmemeye karar verdim. Bu berbat kalbimle belki 6 ay, belki 1 yıl yaşarım, belki de daha kısa bir süre. Ayrıca kalp nakli yapılamayacak kadar da yaşlıyım. Bunce sersemledi. Bypass yapamıyorlar mı? Marion hayır der gibi başını sallayınca da sözlerini sürdürdü. ''Saçmalama, sana kalp nakli pekala yapılabilir. Bu hastanenin yarısını sen yaptırdın. Onlar da sana bir kalp vermek zorundalar. Daha 10 yıl yaşarsın.'' Bir an durdu. ''Yoruldun Ellie, seninle bunu yarın konuşuruz.'' Ama Marion uykuya dalmıştı. Bunce doktorlarla konuşmaya gitti ve onları El Marion'a yeni bir kalp bulmak için gerekli bütün işlemlere başlamalarını söyledi. Ernest Vale, Molly Flanders ve Claudia de Lena zaferi kutlamak için Santa Monica'daki La Dolce Vita'da yemek yediler. Burası Claudia'nın en sevdiği lokantaydı. Küçük bir kızken babasının onu bu restorana getirdiğini ve kendisine hükümdar ailesindenmiş gibi davrandıklarını hatırlıyordu. Pencere önlerine, banketlerin arkalıklarına ve boş her yere kırmızı ve beyaz şarap şişelerinin dizilmiş olduğunu da anımsıyordu. Müşteriler ellerini uzatıyor, üzüm koparırmış gibi bir şişe alıyorlardı. Ernest Vale'in keyfi yerindeydi. Claudia yine kim onun intihar edeceğine inanabilir diye düşündü. Yazar tehdidinin etkisi olduğu için neşeyle gülüyordu. Çok iyi bir şişe kırmızı şarap hepsinin keyiflenip biraz övünmelerine neden oldu. Kendilerini beğeniyorlardı. İtalyan yemekleri de onlara enerji sağlıyordu. Vale, şimdi şunu düşünmeliyiz dedi. %2'yi aldık, onunla yetinelim mi? Yoksa %3 için ısrar mı ederim? Molly açgözlü olma diye uyardı. Anlaşmaya varıldı. Vale film yıldızları gibi avukatın elini öptü. Sen bir dahisin Molly. Evet, gaddar bir dahi ama olsun. Siz ikiniz hastanede yatan bir adamı nasıl sıkıştırabildiniz? Molly ekmeğini domates salçasına batırdı. Ernest, sen bu kenti hiçbir zaman anlayamayacaksın. Amansız bir yerdir burası. Sarhoş, kokainman, aşık ya da beş parasız olduğun takdirde. O halde neden hastalara ayrıcalık tanıyalım? Claudia Skipidier bir keresinde dedi, bana bir şey söyledi. Alacaksan adamları Çin lokantasına götür, satacaksan İtalyan lokantasına. Bunun bir anlamı var mı? Molly, o bir yapımcı diye hatırlattı. Bu sözleri bir yerde okumuş olmalı. Bütünü bilmedikçe bir anlamı yok. Vale yemekleri idam cezasından kurtulmuş bir adamın iştahıyla yiyordu. Sadece kendisi için üç ayrı tür makarna söylemişti. Ama onlardan birazını Claudia ile Molly'ye vererek fikirlerini sordu. Roma dışında dünyanın en iyi İtalyan yemeğini burada yiyebilirsiniz. Skipia gelince film endüstrisi bakımından sözlerinin bir anlamı var. Çin yemekleri ucuz, bu fiyatı düşürür. İtalyan yemekleri uykunu getirir ve dikkatinin dağılmasına neden olur. Ben her iki türden de hoşlanırım. Skipia'nın her zaman entrika çevirdiğini öğrenmek ne hoş değil mi? Vale hep üç çeşit tatlı getirtirdi. Hepsini yiyeceğinden değil ama yemek sırasında çeşitli şeyin tadına bakmak isterdi. Onun bu davranışı insana eksantrik gelmezdi. Giyinişi de, tıraş oluşu da öyle. Vale'a göre giysileri onu rüzgar ya da güneşten koruyan şeylerdi. Tıraş olurken bir favorisi diğerinden kısa kalırdı. Kendini öldürme tehdidi de diğerlerine mantıksız ya da garip bir davranış gibi gelmemişti. Çoğu zaman insanı kıran o tam çocuksu dobra dobralığı da garip karşılanmazdı. Claudia eksantrikliğe yabancı değildi. Hollywood böyleleriyle doluydu. Genç kadın, Ernest biliyor musun dedi. Sen tam Hollywood'a göre bir adamsın. Yeterince eksantriksin. Vale itiraz etti. Ben eksantrik değilim. O kadar deneyimim ve cilam yok. Claudia, para tartışması yüzünden kendini öldürmeye kalkmayı eksantriklik saymıyor musun diye sordu. Vale bu kültürümüze verilen son derece sakin bir cevaptı diye açıkladı. Bir hiç olmaktan bıkmıştım. Claudia sinirlendi. Nasıl böyle düşünebiliyorsun? 10 kitap yazdım, Pulitzer ödülü kazandın, bütün dünyada ünlüsün. Yazar makarnalarını bitirmiş, ikinci yemeğine bakıyordu. Limonla kaplı sedefe benzeyen üç sığır dilimi. Çatalla bıçağını aldı. Onların hiç önemi yok, ben parasızım ve ancak 55 yılda parası olmayan birinin adamdan sayılmadığını öğrendim. Molly atıldı. Sen eksantrik değil, delisin. Ayrıca zengin olmadığın için de sızlanıp durma. Fakir de değilsin. Yoksa şimdi burada olmazdık. Sanatın uğruna fazla ıstırap çektiğin yok. Vale çatalıyla bıçağını bırakarak Molly'nin koluna usulca vurdu. Haklısın, söylediğin her şey doğru. Ben yaşamın zevkini dakikadan dakikaya çıkarıyorum. Beni hayatın çizdiği o kavis mahvediyor. Şarap içti, sonra da kayıtsızca ekledi. Bir daha hiçbir şey yazmayacağım. Roman yazmak çıkmaz bir sokak. Nalbantlık gibi bir şey. Şimdi sadece sinema ve televizyon var. Claudia saçma dedi. İnsanlar her zaman kitap okuyacaklar. Molly Vale'ı süzdü. Sen sadece tembelsin. Yazmamak için bahane buluyorsun. Kendini öldürmeyi istemenin gerçek nedeni de bu. Güldüler. Ernest konuklarına hem tabağındaki sığır etinden verdi hem de tatlılardan. Yazar sadece yemeklerde kibar davranırdı. İnsanlara yemek yedirmekten hoşlandığı anlaşılıyordu. Vale, bunların hepsi de doğru dedi ama bir romancı basit şeyler yazmadığı takdirde rahat bir yaşam süremez. Hatta bu bile çıkmaz sokak. Bir roman hiçbir zaman bir film kadar basit olamaz. Claudia öfkelendi. Neden filmleri küçümsüyorsun? Ben senin iyi filmlerde ağladığını gördüm ve sinema bir sanat. Vail bu konuşmanın zevkini çıkarıyordu. Sonuçta stüdyoya karşı açtığı savaşı kazanmış, %2 hisseyi kapmıştı. Claudia, aslında seninle aynı fikirdeyim. Sinema bir sanat. Ben haset ettiğim için böyle yakınıyorum. Filmler romanları önemsizleştiriyor. Doğa hakkında lirik satırlar yazmanın ne yararı var? Dünyayı kızıl bir sıcaklıkla sardırmanın, güzel bir gün batımından, karla kaplı sıra dağlardan, dev okyanusların huşu uyandıran dalgalarından söz etmenin. Ellerini sallayarak nutuk çekermiş gibi konuşuyordu. Bir kadının güzelliği ve ihtirası hakkında ne yazabilirsin? Her şeyi sinema perdesinde renkli gördükten sonra bütün bunların ne yararı olur? Ah, dolgun, kırmızı dudaklı, büyüleyici gözlü, gizemli kadınlar. Onları nasıl olsa çıplak popoları, Wellington usulü sığır eti kadar nefis olan göğüsleriyle görüyorsun ya. Bırak romanları, bütün bunlar hatta gerçek yaşamdakinden daha da güzel. Kahramanların şaşılacak savaşlarından nasıl söz edebiliriz? Yüzlerce düşmanını öldüren, her şey onlara karşı olduğu halde yine de kazanan, baştan çıkmayan o kahramanlardan. Nasıl olsa ekranda şarıl şarıl akan kanları, işkence edilen insanları ve acı dolu suratları görüyoruz. Aktörler ve kameralar işe beyni karıştırmadan her işi yapıyorlar. Perdenin yapamadığı bir tek şey var. Karakterlerin kafalarına giremiyor, düşünme işlevini başaramıyor. Yaşamın karmaşıklığını yansıtamıyor. Bir an durdu, sonra üzgün üzgün ekledi. En kötüsü nedir biliyor musunuz? Ben seçkin insanlara inanırım. Özel biri olabilmek için sanatı seçtim. Bu nedenle sinemanın demokratik bir sanat olmasından nefret ediyorum. Herkes film yapabilir. Haklısın Claudia. Ben gözlerimi yaşartan filmler seyrettim. Ama o filmleri yapan insanların duygusuz, ahmak, cahil ve son derecede ahlaksız olduklarını biliyorum. Senarist bilgisiz, yönetmen bir egomanyak, yapımcı ahlak kurallarının kasabı. Aktörler de seyircilere üzüldüklerini anlatmak için ya duvarları yumrukluyor ya da aynaları kırıyorlar. Ama sonra film başarı kazanıyor. Nasıl oluyor bu? Çünkü sinema, heykel, resim, müzik, insan vücutları ve teknolojiden yararlanıyor. Buna karşılık bir romancının elinde sadece bir dizi sözcük var. Beyaz sayfaya basılmış siyah harfler. Aslında o kadar kötü bir şey değil. İlerleme bu. Ve yeni büyük sanat, demokrat bir sanat, ıstırabı olmayan bir sanat. Sadece uygun kamerayı ve arkadaşları bul. Yazar iki kadına gülümsedi. Ne harika değil mi? Ben senin filmini görmeye gideceğim, sen benim filmimi görmeye geleceksin. Dünyayı değiştirecek, daha iyi bir hale getirecek bir sanat. Claudia, geleceğin sanatında yerin olduğu için sevinmelisin. Molly, sen kibirli bir hayvansın diye söylendi. Claudia senin için savaştı, seni savundu ve ben de sana karşı savunduğum her katilden daha sabırlı davrandım. Sense ikimize de hakaret etmek için bizi yemeğe çağırdın. Vail gerçekten şaşırmış gibiydi. Benim hakaret ettiğim yok ki. Ben sadece yeni sanatı tanımlıyorum. İkinizi de seviyor ve size minnet duyuyorum. Alçak gönüllülükle ekledi. Sizden daha üstün olduğumu söylemiyorum. Claudia kahkahalarla gülmeye başladı. Ernest, sen kaçıksın. Yazar uysallıkla sadece gerçek yaşamda dedi. Şimdi biraz işten söz edebilir miyiz? Molly, öldüğüm ve film hakları aileme geçtiği takdirde Lodestone %5 verir mi? Molly en aşağı %5 diye yanıtladı. Şimdi %'yi arttırmak için kendini mi öldüreceksin? Doğrusu ne demek istediğini anlayamadım. Claudia Vail'a endişeyle bakıyordu. Adamın bu neşesi onu kuşkulandırıyordu. Ernest, hala mutsuz musun? Senin için harika bir anlaşma yaptık. Ben buna çok sevindim. Yazar ona sevgiyle baktı. Claudia, senin gerçek dünyanın nasıl bir yer olduğu konusunda hiçbir fikrin yok. İşte bu yüzden kusursuz senaryolar yazıyorsun. Kahretsin, mutlu olmam ya da olmamam neyi değiştirir ki? Dünyanın en mutlu adamı yine de yaşamı boyunca korkunç günler geçirecek, müthiş felaketlerle karşılaşacak. Şimdi bana bak, ben büyük bir zafer kazandım. Kendimi öldürmeme gerek yok artık. Bu yemeğin zevkini çıkarıyorum. Sizin gibi iki güzel, zeki ve merhametli kadının dostluğunun da Karımla çocuklarım para bakımından güvende olacakları için çok sevinçliyim. Molly sordu. Kahretsin, o halde neden sızlanıp duruyorsun? Neden keyfimizi kaçırıyorsun? Vail yazı yazamadığım için diye açıkladı. Bu büyük bir facia değil. Böyle şeyler artık önemli sayılmıyor. Ama bu benim yapmayı bildiğim tek şey. Bunları söylerken tatlılarını öyle büyük bir zevkle bitiriyordu ki iki kadın dayanamayarak kahkahalarla güldüler. Yazar da onlara gülümsedi. İhtiyar Ellie'ye iyi blöf yaptık. Claudia yazarlar zaman zaman duraklarlar diye hatırlattı. Bir iki hap al. Vail senaristler duraklamaz ama dedi. Çünkü yaptıkları yazı yazmak değildir. Ben yazamıyorum çünkü söyleyeceğim hiçbir şey yok. Neyse artık daha ilginç bir şeyden söz ederim. Molly, hiç anlayamadığım bir şey var. 100 milyon dolar getiren ve sadece 15 milyona mal olan filmin %10'u benimdi. Ama bana bir kuruş bile verilmedi. Ölmeden önce çözülmesini istediğim sırlardan biri de bu. Bu sözler Molly'nin keyfinin yerine gelmesini sağladı. Yasaları öğretmekten çok hoşlanırdı. Çantasından bir not defteri çıkarıp bazı rakamları yazdı. Bu tamamıyla yasal bir şey. Anlaşmaya uyuyorlar. Aslında senin o anlaşmayı imzalamaman gerekirdi. Dinle, 100 milyon kazancı ele alalım. Bunun yarısı sinema sahiplerine gidiyor. Stüdyo 50 milyon alıyor yani. Buna kira deniyor. Tamam mı? Stüdyo bu paradan filme harcadı. 15 milyonu düşüyor. Artık geriye 35 milyon kalıyor. Ama senin anlaşmana ve stüdyonun imzaladığı kontratların çoğuna göre Lodestone kira ücretinin %30'unu dağıtım masrafları karşılığı alıyor. Böylece geride 20 milyon kalıyor. Sonra bundan fotoğraf, filmin reklamı için harcanan para çıkartılıyor. Bu da rahatlıkla 5 milyonu buluyor. Şimdi geride 15 milyon kalıyor. İşte şimdi işin güzel yanına geldik. Lodestone stüdyo masrafları, telefon faturaları, elektrik, setleri kullanma ve benzerleri için bütçenin %25'ini alıyor. Şimdi geride 11 milyon kaldı. Ama para getiren yıldızı unutma. O da kira ücretlerinin en aşağı %5'ini istiyor. Yapımcıyı da yönetmene de yine bir %5 düşüyor. Şimdi kaldı mı 6 milyon? Sonunda bir şeyler alacaksın galiba. O kadar acele etme. Stüdyo şimdi senden bütün dağıtım masrafını istiyor. 50 bin filmi İngiliz piyasası için, yine 50 bin Fransa ya da Almanya için ve nihayet filmi çevirmek için borç aldıkları 15 milyonun faizi. Ondan sonrasını bilemiyorum. Ama şu son 6 milyon ortadan kayboluyor. Avukatım ben olmadığım zaman işte başına böyle şeyler geliyor. Ama ben altın madeninden hisse almanı sağlayacak bir anlaşma hazırlıyorum. Brüt kazanç üzerinden değil bu. Ama anlaşmada net kârın tanımı doğru dürüst yapılıyor. Şimdi işi anladın mı? Vail güldü. Pek anlamadım. Peki ya televizyon ve videodan gelen paralar? Molly televizyondan gelen paranın birazını alabilirsin dedi. Stüdyonun videodan ne kadar para kazandığını kimse bilmiyor. Vail Marion şimdi bana brüt kazanç üzerinden para verecek değil mi diye sordu. Stüdyo beni tekrar kazıklayamaz ya. Hazırlayacağım anlaşma sayesinde öyle bir şey olmayacak. Brüt kazanç üzerinden pay alacaksın. Yazar üzgün üzgün mırıldandı. Demek artık yakınacak hiçbir şeyim kalmayacak. Roman yazmamak için de bahane de bulamayacağım. Claudia bağırdı. Sen gerçekten çok eksantriksin. Vail hayır hayır dedi. Ben sadece işe yaramaz biriyim. Eksantrikler insanların nasıl biri olduklarını anlamamaları ya da yaptıklarını fark etmemeleri için öyle davranırlar. Çünkü utanırlar. İşte filmciler de bu yüzden çok eksantriktir. 35. ayrımın sonu. Sayfa 344.